Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Susanoo, Neilan Christian Study Guide for 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates adlı kitabı. Şeker ve rafine karbonhidrat tüketimini azaltmayı Hristiyan inancı çerçevesinde ele alan bir sağlık çalışma rehberidir. Ana kitabı 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates için hazırlanmış bu eşlikçi kaynak, yalnızca beslenme listeleri sunmayı değil. Alışkanlık değişimini grup çalışması, kişisel kayıt tutma ve kutsal metinler üzerinden desteklemeyi amaçlar. Neal, hemşirelik ve sağlık bilimi geçmişinden yararlanarak işlenmiş gıdaların tüketimi, yeme dürtüleri ve düşük karbonhidratlı beslenme hakkında pratik bir çerçeve kurar. Rehberin ayırt edici tarafı, aşırı yeme ve şeker isteğini yalnızca fiziksel ya da iradeyle ilgili bir mesele saymamasıdır. Bunları stres, duygusal tetikleyiciler ve manevi yaşamla ilişkilendirir. Küçük gruplar için tasarlanan 7 haftalık yapı, katılımcıların her hafta yeni bir değişikliği denemesine, deneyimlerini paylaşmasına ve daha düzenli bir yaşam biçimi oluşturmasına yöneliktir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 7 aşamalı plan, ani yasak yerine aşamalı beslenme değişimi önerir. Kitabın temelinde şeker ve rafine karbonhidratları bir anda hayatından çıkarmaya dayanan katı bir programdan çok. Gün gün ve hafta hafta ilerleyen bir geçiş yaklaşımı bulunur. Neal'ın ana eseriyle birlikte kullanılan çalışma rehberi, bu geçişi 7 aşamalı bir düzen içinde uygulamaya açar. Amaç, kişiyi yalnızca belirli ürünlerden uzaklaştırmak değil, hangi yiyeceklerin günlük enerjisini, açlığını ve yeme isteğini nasıl etkilediğini fark ettirmektir. Bu yaklaşım, alışkanlıkların yerleşik olduğu gerçeğini kabul eder. Şekerli ürünler, beyaz unla yapılmış yiyecekler ve yoğun biçimde işlenmiş gıdalar. Pek çok kişinin günlük rutininde hızlı ödül, rahatlama ya da kolay öğün işlevi görür.
Dolayısıyla yalnızca yasak koymak bu işlevlerin yerine ne konulacağını açıklamaz.
Rehber, daha yararlı görülen doğal ve az işlenmiş besinlere yönelmeyi, uygun alternatifleri düşünmeyi ve menü planlamasını öne çıkarır. Buradaki düşük karbonhidrat vurgusu her karbonhidratı aynı kategoride değerlendirmekten ziyade özellikle şeker ve rafine kaynakların azaltılmasına odaklanır. Okur için pratik değer, değişimi soyut bir sağlık hedefi olmaktan çıkarıp tekrar eden günlük seçimlere bağlamasıdır. Bununla birlikte, diyabet, yeme bozukluğu, hamilelik ya da düzenli ilaç kullanımı gibi özel sağlık durumlarında planın kişisel tıbbi değerlendirme ile uyarlanması gerekir. İkinci olarak, besin, hareket. Enerji ve duygu günlüğü kişisel tetikleyicileri görünür kılar, çalışma rehberi, katılımcılardan su ve besin tüketimlerini, egzersizlerini, enerji düzeylerini ve bunlara eşlik eden duygularını düzenli biçimde kaydetmelerini ister. Bu kayıt sistemi kitabın en somut davranış değişikliği araçlarından biridir. Çünkü şeker tüketimi çoğu zaman yalnızca fiziksel açlığa cevap olarak gerçekleşmez. Yoğun iş günü, uykusuzluk, can sıkıntısı, kaygı, ödül beklentisi ya da alışılmış saatler yeme kararını etkileyebilir günlük tutmak. Kişinin örneğin öğleden sonra enerji düşüşü yaşadığında tatlı aradığını, stresli bir konuşmadan sonra atıştırdığını ya da belirli bir yiyeceğin daha sonra yeniden yeme isteğini artırdığını fark etmesine yardım edebilir.
Böylece çözüm genel bir irade çağrısından daha hedefli hale gelir.
Kişi riskli zamanlar için önceden uygun bir öğün, atıştırmalık, kısa yürüyüş ya da başka bir başa çıkma yöntemi planlayabilir. Neal'ın yaklaşımında günlük, yalnızca kalori sayma aracı değildir. Bedenin verdiği sinyalleri ve duygusal örüntüleri inceleme aracıdır. Bu yönüyle rehber, sağlık hedefini öz gözlemle birleştirir. Ancak kayıt tutmanın bazı kişilerde aşırı kontrol veya suçluluk yaratma riski vardır. Bu nedenle günlüklerin yargılama değil, bilgi toplama amacıyla kullanılması, özellikle sorunlu yeme geçmişi olanlar için daha dengeli bir uygulamadır. Üçüncü olarak, küçük grup modeli beslenme değişimini hesap verebilirlik ve destekle güçlendirir bu eser. Bireysel okunabilecek olsa da esas olarak küçük grup deneyimi için hazırlanmıştır. Rehberde oturum düzeni ve grup ilkelerine yer verilmesi, kitabın 7 aşamalı planı sosyal bir uygulamaya dönüştürmek istediğini gösterir. Herkesin kendi başına beslenmesini değiştirmesi mümkündür. Fakat günlük yaşamın alışkanlıkları aile düzeni, iş ortamı ve sosyal ikramlar süreci zorlaştırabilir. Grup, katılımcıların haftalık hedeflerini ifade etmelerine, güçlükleri normalleştirmelerine ve işe yarayan uygulamaları paylaşmalarına olanak verir. Bu, özellikle tekrar başlayan şeker tüketiminin kişisel bir başarısızlık olarak yorumlanmasını azaltabilir. Kişi, zorlanmanın yaygın olduğunu görerek bir sonraki adımı daha gerçekçi planlayabilir. Neil, hesap verebilirliği sağlıklı yaşam hedeflerine bağlı kalmayı destekleyen bir unsur olarak sunar. Yine de iyi bir grup, birbirini denetleyen ya da utandıran bir yapı olmamalıdır. Katılımcıların sağlık verileri, kiloları ve kişisel mücadeleleri hassas konulardır. Bu yüzden gizlilik, gönüllü paylaşım ve yargılamayan dil önem taşır. Türkiye'de kilise küçük grupları daha sınırlı bir bağlam oluşturabilse de, kitabın grup mantığı aile, yakın arkadaş çevresi veya benzer hedefleri olan kapalı destek gruplarına uyarlanabilir. Asıl değer, beslenme bilgisini düzenli sosyal destekle eşleştirmesidir. Dördüncü olarak, şeker isteğini fiziksel alışkanlığın yanında duygusal ve manevi bir mücadele olarak yorumlar. Neal'ın rehberi. Şeker ve rafine karbonhidrat tüketimini yalnızca besin tercihi ya da öz disiplin eksikliği şeklinde ele almaz. Stresin kişiyi yiyeceğe yöneltebileceğini, duygusal nedenlerin aşırı yemede rol oynayabileceğini vurgular. Bu görüş, davranışın bağlamını dikkate aldığı için önemlidir. Bir kişi neyi azaltması gerektiğini bilse bile, zor duygularla baş etmek için tatlıya yöneliyorsa, salt beslenme bilgisi sınırlı kalabilir. Kitap, Hristiyan okur için bu boşluğu dua, öz değerlendirme ve kutsal kitap ayetleriyle doldurmayı önerir. Ayetleri hatırlamak ve sözlü olarak kullanmak, yeme dürtüsüne karşı manevi bir kaynak olarak sunulur. Bu çerçeve, kitabın en belirgin biçimde inanç temelli olduğu noktadır. İnancı merkezi bir kaynak olarak yaşayan okurlar için, yeme düzeniyle ibadet ve kişisel değerler arasında tutarlı bir bağ kurulmasını sağlayabilir. Ayrıca bedenin kutsal ruhun tapınağı olduğu fikri, sağlığı kişisel görünüşten daha geniş bir sorumluluk olarak yorumlar. Ancak bu yaklaşım evrensel bir klinik yöntem değildir. Hristiyan olmayanlar veya dini dilin yoğunluğundan rahatsız olanlar için kitabın temel motivasyon biçimi uygun gelmeyebilir. Dini bir topluluk içinde bile duygusal yeme sorunlarının gerektiğinde psikolog, diyetisyen ya da hekim desteği gerektirebileceği unutulmamalıdır. Son olarak, doğal gıda vurgusu işlenmiş ürünleri azaltmayı sağlık ve inanç diliyle birleştirir kitap. Yararlı besinlerle zarar verici görülen ürünler arasında bir ayrım kurar ve özellikle gıda endüstrisinin yoğun biçimde işlediği şekerli ürünlere karşı mesafeli durur. Neal bunu Tanrı'nın insanlar için tasarladığı yiyecekler olarak tanımladığı daha doğal besinlere yönelme çağrısıyla birleştirir. Bu anlatım, beslenme tercihlerini yalnızca makro besin hesaplarına değil, yiyeceğin işlenme düzeyine de bağlar. Pratikte mesaj, şeker eklenmiş ve rafine edilmiş seçenekleri azaltırken, öğün planlaması içinde daha sade gıdalara yer açmaktır. Kitap ayrıca gıda bağımlılığına dair açıklamalara, kandida konusuna ve zihinsel berraklık ya da enerji gibi deneyimlenen sonuçlara değinir. Ancak bu tür sağlık başlıkları dikkatle değerlendirilmelidir. Herbalerti tek başına şeker veya karbonhidrata bağlamak doğru değildir ve kandida gibi durumlar tıbbi tanı gerektirir. Rehberin daha sağlam ve uygulanabilir tarafı, mucizevi sonuç iddiasından bağımsız olarak okuru kendi beslenme örüntüsünü incelemeye ve paketli. Yüksek şekerli ürünlerin yerini düşünülmüş alternatiflerle doldurmaya çağırmasıdır. Neal, pahalı takviyeler, hazır yemekler veya geçici moda diyetler yerine sürdürülebilir seçimlerden söz eder. Bu vurgu, kitabı kısa süreli kilo kaybı vaat eden popüler planlardan ayırır. Buna karşın her bireyin enerji ve karbonhidrat gereksinimi farklı olduğundan öneriler kişisel sağlık koşullarına göre uyarlanmalıdır. Sonuç olarak,
Christian Study Guide for 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates.
Beslenme değişimini Hristiyan inancı içinde değerlendirmek isteyen okurlar için tasarlanmış uygulama odaklı bir rehberdir. Özellikle şekerli ve rafine karbonhidrat ağırlıklı beslenme alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanan, bunu tek başına yapmak yerine küçük bir grupla yürütmeyi tercih eden Hristiyanlar için uygun görünür. Kilise grupları, arkadaş çevreleri ve aileler kitabın haftalık oturum mantığından yararlanabilir. Okurun elde edebileceği temel fayda, hangi yiyecekleri azaltması gerektiğine ilişkin genel yönlendirmeden çok, günlük kayıtlar aracılığıyla kendi tetikleyicilerini tanımasıdır. Enerji, ruh hali, hareket ve yeme arasındaki ilişkiyi izlemek soyut sağlık hedeflerini ölçülebilir günlük davranışlara dönüştürür. Kitap ayrıca sosyal destek ve hesap verebilirlik unsurunu sistemin merkezine koyar. Bu, yalnız uygulanan diyet kitaplarına göre belirgin bir ayrımdır. Benzer düşük karbonhidratlı rehberlerden ayrıldığı asıl nokta ise şeker isteğini hem davranışsal hem de manevi bir mücadele olarak yorumlamasıdır. Dua, ayetler ve bedenin Tanrı'ya karşı sorumluluk taşıdığı düşüncesi eserin motivasyon dilini oluşturur. Bu yoğun dini yaklaşım, hedef okur için güçlendirici olabilir, fakat seküler veya farklı inançtaki kişiler için sınırlayıcıdır. Ayrıca karmaşık sağlık sorunlarında kitabın önerileri hekim, diyetisyen veya ruh sağlığı uzmanının yerini tutmaz. Buna rağmen inanç, öz izlem ve grup desteğini bir araya getirmesi, onu Hristiyan sağlıklı yaşam kaynakları arasında ayırt edici kılar. Destek olmak isterseniz Suzan O'Neill kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.